Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Türk mutfak kültürünün bir başka vazgeçilmezi olan alevli kebapları ya da ızgaraları konuşacağız. Çok lezzetli bir sohbet olacak. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla birlikte gerçekleştireceğimiz dakikalar. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Çekimleri Fransa ve Almanya'da gerçekleştirilen ve gerçek bir hikayeden uyarlanan İçimdeki Sızı filminin yönetmeni Tolga Kayhan'la telefon görüşmemiz olacak. Ve hemen sonrasında duygusal farkındalığın gerek iş gerekse aile yaşantımızda IQ dediğimiz bilişsel zeka seviyesinden çok daha önemli bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Ceren Cebeci ile duygusal zekayı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Mühürlenmiş gözlerine insafsız uzaklar. Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana muhacım. Dört yanımda uçurumlar perişanım. Sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar perişanım. Dört yanımda uçurumlar paramparça bir hayat. Çıldırtan yalnızlıklar. Melankoli. Senle topla beni çarp uzaklarla. Ekle sessizliği ben saatlere. Ne kaldı, ne kaldı? Dört yanımda uçurumlar. Paramparça bir hayat. Çıldırtan yalnızlıklar. Hey, melankoli. Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar. Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar perişanım. Sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar perişanım. Dört yanımda uçurumlar. Paramparça bir hayat. Çıldırtan yalnızlıklar. Hey, melankoli. Senle topla beni çarp uzaklarla. Ekle sessizliği ben saatlere. Ne kaldı, ne kaldı? Dört yanımda uçurumlar. Paramparça bir hayat. Çıldırtan yalnızlıklar.
Hayat Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu. Sayın Uluoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine lezzetli bir sohbete hazırsanız.
Evet, bu seferki bayağı lezzetli.
Bu seferki lezzet ötesi. Hatta olsa
çok da yaygın.
Yesek ve de çok yaygın. Evet. Ay hocam, şimdi ben mangalı konuşuyoruz diyeceğim ama hocam diyecek ki...
Mangal değil.
Mangal değil. Değil. Tamam, ben o zaman detayları hemen almaya başlayayım.
Bizim geleneksel mutfağımızda alevli kebaplar. Çünkü Türk mutfağında daha evvelde zaman zaman değindim. Tencere kebapları var, fırın kebapları var. Yani kebap dediğimiz şeyin alt şeyleri var. Izgaralı. Izgaralar yahut da alevli kebaplar esasında. Tabii bu bugün... Eskiden olduğundan çok daha fazla, çünkü fast food'un da önemli bir parçası haline gelmiş,
evet, evet,
durumda. Artı biz millet olarak böyle piknik yapmayı, eş dostumuzla birlikte doğada
çok
yemek
severiz.
Yemeyi severiz. O zaman da iş mangal adına geliyor. Ama ben bir tıpçı olarak daha konuşmanın başında hemen uyarmak zorundayım. Mecburen uyarmak zorundayım. Çünkü bu kömür ateşi dediğimiz ateş, mide kanseri başta olmak üzere kömürün içerdiği yüksek miktardaki kanserojen maddeler nedeniyle sağlığa çok uygun değil. Dolayısıyla bu kömür tadını, o kömürün verdiği özel aromayı seviyor olabiliriz ama özellikle bunu çok sık yapmamak ya da küçük çocuklara çok yedirmemek gibi yöntemlerle ya da bunu tamamen mutfaktan çıkarıp elektrikli ızgaralarda ya da yabancıların iron plate dedikleri, yani alttaki ısı kaynağıyla üzerinde kızarttığınız şeyin arasında bir bağlantı olmayacak şekilde yapılması daha uygun.
Hocam, müsaadenizle tam o noktada bir şey sormak istiyorum. Bu hani alev taşları diye bir taş sistemi,
evet,
var.
Evet.
Onu anlatır mısınız?
Onlar da aynı şekilde.
Kanserojen mi, değil mi?
Değiller. Yani onlar ona göre yapılmış. Isıyı absorbe eden ve veren. Öbürkünde direkt olarak ısı yanma olayı sırasında hidrokarbon dediğimiz o fosil yakıtların içinde... İsimleri çok insanları ilgilendirmez ama metil kolentren, dibetil benzentrasen, benzentrasen falan gibi her biri bizim kanser araştırmalarında kanser oluşturmak için kullandığımız kuvvetli potent kanserojenler. Dolayısıyla bunu biz ızgaralar diye anlatalım daha iyi. Mangal ya da alevli kebaplar,
evet,
değil de
evet,
alevle. Direkt temas değil. Tabii döner de bunun içinde. Bizim köfte kültürümüz ya da mangal kültürümüz de bunun içinde. Çok fazla teknik ayrıntısı var. Bunu profesyoneller yaptığı için ve bundan kazandıkları için genellikle ızgara sırlarını kimseye söylemezler. Ama
şimdi...
çok da uygulanır. Ben şimdi bu sırların çok önemli bir kısmını söyleyeceğim.
Hocam harikasınız.
Bir kere... Şunu söylemek lazım. Isıyla karşılaşan protein yapısındaki etler denatüre olurlar, pıhtılaşırlar. Ve pıhtılaşan et de sertleşir. Dolayısıyla ızgaranın doğasında sertleşme olayı vardır. Halbuki ızgaranın makbul olanı da sert olmayanıdır. Bu sorunu aşmak için birkaç şey akla gelir. Bunlardan bir tanesi, ızgaranın eti sertleştirmeyeceği kadar körpe bir hayvanın eti. Bu da ekonomik bir problemdir. Yani bugün erken yaşta kuzu kesimine karşıyız. Çünkü ileride 30-35 kilo olacak bir hayvanı 10-12 kiloyken kesip tüketiyoruz. Bu ekonomik açıdan büyük bir kayıp. İkincisi, eti az pişirmektir. Bu da bizim mutfak geleneklerimize aykırı. Türk mutfağında kanlı et makbul değildir.
Tadı da pek hoşumuza
gitmiyor. Ve bizim kesimlerimizde de tamamen kanın akması şarttır. Halbuki batıda bildiğiniz gibi o kesim sırasında elde edilen kandan sucuk gibi şeyler bile yapılır ve kullanılır. Dolayısıyla bir başka şey, marine etmek dedikleri, şimdi bizim eskiden terbiye etmek dediğimiz şekilde eti yumuşatmaktır. Şunu hemen söyleyeyim. Etin yumuşaması demek bir anlamda çürümesi demektir.
Özelliğini yitirmesi
demektir. Bir başka yöntem, soğuk kurutma dediğimiz yöntemdir. Özellikle sığır eti gibi etlerdeki bu uzun süre soğukta ve kuruda hiç nem olmayan ortamda bakteri üremesi engellenmiş ama bekleme nedeniyle yine zamanla elde edilmiş olan çürümenin yumuşatma aracı olarak kullanması. Şimdi terbiye en çok kullandığımızdır. Terbiyede de hayvanın etinin cinsine göre terbiye yapılır. Mesela hayvanınız kuzuysa ya da bir dananın bonfilesi gibi doğal olarak çok yumuşak bir şeyde ette asla terbiye yapılmaz. Çünkü her terbiye etin kendi otantik güzel tadını değiştirir.
Değiştirir, evet.
Hayvanın vücudunun kokusuna bağlı olmak üzere, bölgelerin hayvanlarına göre olmak üzere hemen her bölgede de terbiyede kullanılan şeyler farklıdır. Mesela İç Anadolu bölgesinde dönerin etini ya da ızgarada kullanacağımız etini genelde soğanla terbiye ederiz. Ama Antep'te biber salçası yoğurtla terbiye edilir. Batı Marmara bölgesinde Trakya kıvırcığı dediğimiz çok kaliteli hayvanın şeyi, eti çiğ sütle terbiye edilir. Yani terbiye bütün ızgara etler için kullanılan ortak bir terbiye biçimi yoktur. Hayvanınızın cinsine göre değişir. Hı hı. Izgaranın üzerinde malzeme sürekli değiştirilmez, çevrilmez. Birinci nokta budur. Hı. Yani etinizin kalınlığına ve ateşinizin gücüne bağlı olmak üzere. Bir tarafını 3, öbür tarafını 2 dakika tutuyorsanız bu pişirme için yeterli bir süre olur iyi bir ateşte ve bu çevirdikçe ızgaranın üzerinde eti et kurur. Suyunu kaybeder. İkincisi dövülmüş et suyunu kaybeder ve lezzetsiz olur. Hem lezzetsiz olur suyunu kaybettiği için hem de sert olur.
Evet, o zaman kasaplar bize döveyim mi diye sorduklarında kesinlikle
hayır
diyeceğiz.
Kesinlikle hangi kalınlıkta ızgara yapmayı arzu ediyorsanız o kalınlıkta doğrayacaksınız. Profesyoneller ızgarayı sürekli yıkamazlar. Üzerinde bir evvelki ızgaradan kalan yağ tabakası ikinci olarak eti koyduğunuzda yapışmasını engellediğinden yüksek ısılı bir ızgaraya koyarsınız. Bu hemen yüzeyi pıhtılaştırır ve etin suyunun sızmasını engeller.
O zaman yıkamayacağız.
Yıkamayacaksınız. Yani güzel bir bezle sileceksiniz. Çünkü onu zaten ikinci kere ızgara yapacağınız zaman kullandığınızda ısı onu sterilize edecek.
İyi, hanımlar için gayet kolay pratik bir yöntem olmuş oldu.
Özellikle balıkçıların balık ızgara yaparken buna dikkat edin. Balık gibi yumuşak bir eti ızgara yapıyorsanız daima çift taraflı ızgarada yapacaksınız. Et ızgaranın üzerinde çevrilmez, ızgara ile birlikte çevrilir.
Evet, yoksa paramparça olur.
Evet, doğrudur. Bu bir başka püf noktasıdır. Izgaradan aldığınız bir eti hemen asla yemeyeceksiniz. Izgaradan çıkan et en az 10-15 dakika dinlenecek.
Soğuyacak ama.
Soğumaz. Çok az soğur. Ancak yenecek sıcaklığa gelir. Ama bekleteceksiniz. Ete dokunmadan bekleteceksiniz. Çünkü o ızgaradaki artmış ısıyla sulanan et yavaş yavaş suyunu geri çekecektir. Ve lezzeti tekrar etin içine dönecektir. Biz, bu çok önemli bir mutfak bilgisidir. Tandırdan çıkan ya da kuyudan çıkan kebap da hemen yenmez. O da belli bir süre bir çengelde bekler ya da tenceresinin içinde bekler. Belli bir şekilde tava gelir, demini alır profesyonel deyimiyle ancak ondan sonra yenir. Tabii iyi bir ızgara yemenin şartı iyi bir et almaktır. İyi bir etin, ızgarada yapılacak iyi bir etin nitelikleri nelerdir? En az %15 yağ içermesi gerekir. Dolayısıyla etin but kısmından özel bir marinasyonla yağlandırmazsanız ya da Batılıların yaptığı gibi etin içine enjektörle bir takım şeyler vermezseniz böyle bir şeyden ızgara yapamazsınız. Bir but parçasından ızgara yapamazsınız.
Çünkü çok sert olur.
Evet. Genelde gövde etlerinden ızgara olur. Yani omurganın dediğiniz... iki tarafı. Evet. Hmm. Antrikot, kontrfile ve bonfileden olur. Şimdi etin terbiyesi belli bir süre beklemekle elde edilen bir şeydir. Eğer terbiyede süt kullanıyorsanız, kutu sütü kullanırsanız eti sertleştirir. Çiğ süttür. Çünkü siz kutu sütünde pastörize etmişsinizdir. Bakteri çoğalmasını önleyecek şeyler katmışsınızdır. O etin çürümesini engeller. Siz yumuşasın diye kutu sütüne ıslarsanız etiniz sertleşir.
Ama çiğ süt dediğiniz yani kaynamadan önceki
kaynamadan, hali mi? Kaynamadan önceki süt. Nasıl olsa o ızgarada zaten demin söylediğim gibi yüksek ateşte.
O zararlı bakteriler gidecek.
Gidecektir ve ızgara yapılmış olacaktır. Etin alınışında bazı yanlış inançlarımız vardır. Özellikle ızgaraları koyun etinden yaptığımız için koyunun da Türkiye'deki koyun türlerinin çoğunun dişisi koktuğu için eti. Erkek koyun makbuldür. Halbuki erkek koyun eti daima dişi koyundan daha, sert. Bunun çözümü nedir? Ya Trakya kıvırcığı, Balıkesir kuzusu gibi, Karayaka gibi, Sakız kuzusu gibi eti koku vermeyen hayvanların eti ızgara yapılmalıdır. Ya da dişi hayvan yapılmalıdır ama yavru yapmamış, cinsel olgunluğa erişmemiş dişi. Onun için kısır koyun veya kısır inek eti çok makbuldür.
Çok ilginç bir nokta. Gerçekten
evet,
hiç duymamıştım.
Yani erkek hayvandan çok daha makbuldür. Bu mesela pastırmalar için falan da geçerlidir. Hmm. Erkek hayvanın etinden pastırma olmaz. Dişi hayvandan pastırma olur. Güzel pastırma dişi hayvandan olur. Bir başkası hayvanın önceden yağlandırılmasıdır. Ve hayvanın yediği yeme tuz katılmasıdır. Yayla hayvanı dediğimiz hayvan, yükseklerde yetişen otların yağ oranı daha yüksektir. Onun etini yiyen hayvanın da eti daha yağlı olur. Hayvana tuz da yedirdiğiniz zaman böyle bir hayvanın etini keser kesmez marine etmeden ızgarada yapabilirsiniz. Yani bir başkası hayvanın ne kadar yaşlı ve genç olduğunu anlamaktır. Yorgun hayvan, yürüyerek gelmiş, pazara satılmış, kesilmiş, hemen kesilmiş hayvan ya da çok yaşlı, tarlada senelerce çalışmış, çift sürmüş hayvanın etinden ızgara olmaz.
Çünkü çok sert olur.
Çok sert olur. Nasıl anlayacağız? Birkaç püf noktası var. Hayvan ne kadar körpeyse eti o kadar pembe olur. Bunun bir tek istisnası düve etidir. Düve eti koyu kırmızı olur. Ama düve etinin de özelliği içinde dantela gibi incecik yağ olur. Ve o yağ etin yumuşak olmasını sağlar. Yani tam çıralık dedikleri, halk ağzıyla çıralık dediğimiz, düveden yapacaksanız yahut da sığır etinden ızgara yapacaksanız düve etinden yapılan ızgara makbuldür.
Ama çok onu bulamayız kasaplarda ya da
kendiniz keseceksiniz. Evet. Çok seyrek olarak kasaba gelir. Çünkü profesyonel satıcılardır et satıcıları. Hayvan ideal kilosuna ulaşana kadar beslerler. Ulaştığı anda da kesime verirler. Çünkü ondan sonra verdiğiniz her yem gereksiz masraftır. Artık hayvan kilo almaz. Bir başkası hayvanı yağlandıracak şekilde beslemektir. Mesela biz bunu Anadolu mutfağında kaz, ördek gibi hayvanlarda ayıklanmış ceviz içi yedirerek ve hayvanı hareketsiz kalarak sağlarız. Japonlarda hayvanı tıraş edip sürekli masaj yapıp bira içirerek yağlanmasını sağlıyorlar. Kobe bifteği dedikleri. Her kültürün kendilerine göre yaklaşımları var. Ama bunlara dikkat edilirse kekik. Kekik çok kullanılan bir malzemedir. Kekiğin birkaç çeşidi vardır. Yaprak kekik olacak, özellikle limon kekiği olacak. Çünkü öbür kıl ya da iğne şeklinde olan kekik marine etmek için kullanılan kekiktir. Ama yiyeceğiniz hayvanın üzerine ızgara da kekik serpiyorsanız o yaprak kekik, körpe kekik olacak. Yoksa acır. ve pişmez, yanar. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Izgaraya koymadan, ızgarada belli bir tava gelmeden tuzunu ekmeyin. Tuz daha eti sertleştirir.
Bir süre pişireceğiz.
Ama marinenizin içinde tuz varsa, bir de köfteden kısaca bahsedeceğim. Evet. Şimdi biz köfteye en çok soğan, rendelenmiş soğan koyarız. Soğanın suyu esasında köfte etinin tadını bozar. Esasında ince rendelenmiş soğanın suyu sıkılır. Suyu kuşbaşı ya da pirzolanın terbiye edilmesinde, bifteğin ya da bonfile terbiye kullanılmaz. Kontrfilenin, antrikotun terbiyesinde kullanılır. Sıkılmış soğanın posası kullanılır.
Köftede.
Nedeni etin içindeki suyu ve yağı ızgaradayken içine çeker ve...
Ama ızgara için değil mi?
Izgara, köfte için. Köfte için. Köfte için kullanıyorum. Söylüyorum. Ve o suyu sıkılıp limonun suyundan soğanın suyundan arındırılmış soğanın posasını ve çok az bir miktar yumuşak olsun diye kurumuş ekmeğin içini koyduğunuz köftenize azıcık kimyon ve çok az sarımsak koyarsanız çok güzel bir köfteniz olur.
Ay hocam vallahi çok canımız çekti.
Yani böyle makine gibi arka arkaya çok profesyonel püf noktalar ama şimdi herkesin ızgara konusunu dinlerken bunların kafasına geldiğini.
Herkesin ağzını sulandırdınız hocam. Şimdi akşam ne yapacağız bilmiyorum.
Izgara yapacaksınız. Izgara bu akşam için ızgara.
Ama en azından elektrikli ızgara kullanacağız.
Izgara kesinlikle.
Hocam peki o kömür hani alevini verdikten sonra köz haline geliyor
geldikten sonra da üzerine biraz kül atıp etmek lazım. Onun için profesyoneller önce ızgara ilk yandığında ızgaranın yanında verecekleri biberi, domatesi vesaireyi, mantarı ızgarada kızartırlar.
Önce o
alev... O alev biraz söner. Basılır. Ama ne kadar basılırsa basılsın bu hidrokarbon türevleri fosil yakıtlarla elde edilen kömür ateşi gibi yakıtlar fuel oil'de şimdi ya da gazlı şeyler var. Petrol gazlarıyla çalışan ızgaralar var. Dönerlerde özellikle çok kullanılıyor. Kömür ateşi kadar olmasa da onlarda da yine yanmış karbon ürünleri ortaya çıkıyor.
O metan gazı oluyor. O türlerle çalışan ızgaralarda aynı sorun var değil mi?
Onlar da petrol türevleri.
Evet, o da yine zararlı. Evet. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Hani tamam çok lezzetli, canımız çekiyor ama sağlığımızda dikkat etmek ve ona göre beslenmek zorundayız. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Bundan sonra ızgara yaparken sizin o bahsini ettiğiniz püf noktalarına değinerek ve
minik bir cümle daha son.
Buyurun hocam.
Giderek artıyor. Sucuğu ızgarada yapıyoruz. Sucuk çok taze değilse ızgarada sertleşir. Sucuğu ızgarada yapmayalım. Sucuğu tasta yapalım. İçine yağ koymayalım. Azıcık su koyalım. Suyunu çekene kadar tavada pişirelim.
Ama suyu ilk defa duyuyorum.
Bütün lezzetinin gerçekten içinde kaldığını ve pamuk gibi olduğunu göreceksiniz.
Böyle birkaç damla su.
Yani çok az su.
Tavaya çok az su koyacağız.
Şöyle 1-2 milimetre yüksekliğinde su, sucuk dilimlerini kalın doğranmış koyun. Çevirerek yapın, suyunu çekince pişmiştir zaten.
Çok teşekkür ederiz hocam. Afiyet
olsun.
Verdiğiniz bilgiler için hem ağzımızı sulandırdınız hem de tatlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezi diyebileceğimiz alevli kebaplardan, ızgaralardan bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için ve böylesine lezzetli bir sohbeti gerçekleştirmemizi sağladığı için teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yaraladı ruhumu, çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilseydim, kendimden usanmaya kaç sevdim. acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala çocuk olabilseydim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda İçimdeki Sızı filminin yönetmeni Tolga Kayhan var. Sayın Kayhan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, 7 Nisan'da galası gerçekleştirildi Strasbourg'da. Filmden bahsedeceğiz detaylı olarak ama öncesinde biraz sizi dinleyicilerimize daha yakından tanıtabilir miyiz? Ne zaman başladınız, ne kadar zamandır film çekiyorsunuz?
Tabii ki ilk başta iyi yayınlar diliyorum. Beni programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum buradan.
Biz teşekkür
ederiz. Şimdi ben aşağı yukarı 30 senedir Fransa'da yaşıyorum. İşte yaşım 44. 40 yaşında sektöre atılmış oldum. Yani 4 senedir bu sektörle uğraşıyorum. Hı hı. İlk etapta tabii oyunculuğa hevesim vardı. İşte İstanbul'da gelip belli kurumlardan eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra kendim dizilerde buldum. Dizilerde bulduktan sonra işte devamlı Türkiye'ye gelip gitmem biraz zor olduğundan dolayı kendi projelerimi yapmak için işte Avrupa'da yönetmen ve senarist diye tabii girmiş oldum. Hı hı. İşte kendi senaryolarımı yazmaya başladım. Ondan sonra derken işte ilk filmim Sorumut Ol, Strasbourg'da çektik biz bunu. Ondan sonra festivallere falan gönderdik. Festivallerde Amerika Boston'da yarı finale kadar yükseldi. Yani büyük bir başarı olmuştu benim için. O da beni bir kamçıladı. Yani demek ki ben bu işi yani hevesten ziyade yapabileceğimi inandığım için diğer filmlerimi çekmeye başladım. İşte en son İçimdeki Sızı'yı yaptık. Bu 7 Nisan'da çok güzel bir gala eşliğinde, arkasında konser eşliğinde yaptık. İşte burada bütün kurumları, konsolosluğumuzu, elçiliğimizi çağırdık. Sağ olsun onlar da hepsi geldiler. Yani bu şekilde.
Tebrik ediyoruz. Biraz filmden bahseder misiniz? Çekim aşamalarından nasıl çektiniz? Kimlerle oynadınız? Oyuncular programda nasıl bir performans sergilediler?
Evet, ondan da bahsedeyim. Şimdi orta metrajlı bir filmdi. Burada Avrupa'da yaşayan Türklerin kanayan yaralarını anlatan bir filmdi. Gerçek bir senaryodan biz esinlendik, yazdık. Aşağı yukarı 45-47 kişilik bir oyuncu kadrosuyla biz bunu gerçekleştirdik. Ama oyuncuların çoğu tabii ki hiç kamera önüne çıkmamıştı. Hatta başrol oynayan abimiz de Adanalı Ahmet. O da hiç bir şekilde kamera önüne çıkmamıştı. Ama tabii ki biz oyuncu koçluğu da yaptık. Hani şöyle yapılacak, böyle yapılacak tarif ettik. O şekilde oynadı. İşte onun yeğenini oynayan Enerse Merece dediğimiz Strasbourg'un yani Fransa'nın ünlü bir rapçisi, onunla ikisi başrolleri paylaştılar. Almanya'nın çeşitli yerlerinden oyunculuk yapan dostlarım vardı. Onları işte filme davet ettik. Onlar da filmde oynadılar. Yani dediğim gibi 47 kişilik bir kadroyla biz bu filmi çektik.
Evet, amatör oyuncularla profesyonel bir iş yapmışsınız. Gerçekten tebrik ediyoruz. Konusundan da biraz bahseder misiniz dinleyicilerimize? Neyi anlatıyordu? Dediniz ya, gerçek bir hikayeden alıntı.
Evet, şimdi burada Adanalı Ahmet'in yurt aşağı yukarı, o da 50 senedir falan burada yaşıyor. Adanalı Ahmet ile yeğenin arasındaki dramatik olayları anlatıyor. İşte Adanalı Ahmet işte uzun zaman önce Avrupa'ya gelmiş ve ailesi burada. Ailesi kardeşiyle ilgili problemler yaşıyor. İşte kardeşi karanlık işlere falan giriyor. O onu engelliyor falan derken onun yüzünden hapse falan düşüyor. Ve çıktığı zaman yeğenin olduğunu öğreniyor. İşte yeğeni onu kabullenmiyor. Zannediyor işte babası yani amcasının yüzünden öldüğünü zannediyor. O konuyu anlatıyor yani açıkçası. Geçmiş olarak... zaman mafyalar, önümüzdeki senenin işte gençlik nesil çeteleri falan bu şekilde konuya dahil ettik.
Yani. Evet. Son olarak da bu gala programından bahsedelim. Gördüğümüz kadarıyla bayağı yoğunmuş gala konserler de gerçekleşmiş. Ondan da biraz bahseder misiniz? Nasıl geçti? İzleyicilerle film ilk defa buluştu. Onların izlenimleri nasıldı?
Evet, şimdi şöyle anlatayım. Avrupalı Türkler olarak biz ilk defa böyle bir proje gerçekleştirdik. Yani gelecek nesillere yani sinemacılığı sevdirmek, öğretmek adına bizler için de çok gurur verici bir durum oldu. İşte dediğim gibi biraz önce biz burada bütün kurumları çağırdık. İşte konsolosluk, elçilikler. Onları çağırdıktan sonra film orta metrajlı olduğu için hani yarım saatlik bir film olacağı için kısa bir gala olacaktı. Biz bunu ne yapalım dedik, zenginleştirelim dedik. Filmden sonra olayı konsere döndürelim dedik. Aşağı yukarı 10 tane sanatçı, bizim bu bölgenin sanatçıları yer aldılar. İşte filmimizi izledik. Çok büyük alkışı bol oldu, tebliği bol oldu. Ondan sonra tabii bu da bizler için gurur verici bir durum oldu. Çünkü hani biz Avrupalı Türkler olarak ilk defa böyle bir etkinlik yaptığımız için gurur duyduk. Vallahi işte böyle diyeyim yani.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, filminizi anlattığınız için. İnşallah bundan sonrasında yeni filmlerde, yeni projelerde yine sizi görürüz. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Sayın Kayhan.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Çekimleri Fransa ve Almanya'da gerçekleştirilen, gerçek bir hikayeden uyarlanan İçimdeki Sızı filminin yönetmeni Tolga Kayhan telefon hattımızın diğer ucundaydı. 7 Nisan tarihinde Strasbourg'da galası gerçekleşti. Hem galayla ilgili hem de filmle ilgili detayları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Koşa gelsen, gece yedi güne bölsen, elini tuta tuta ölsen, bizi kaybetmem. Yanıma koşa koşa gelsen, gece yedi güne bölsen, elini tuta tuta ölsen, beni dünyada başka hiçbir şey böyle mutlu et. Yazık kalbim.
koşa koşa gelsen, geceyi yedi güne bölsen, elini tuta tuta ölsen, bizi kaybetmem. Yanıma koşa koşa gelsen, geceyi yedi güne bölsen, elini tuta tuta ölsen, beni dünyada başka hiçbir şey böyle mutlu et.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Ceren Cebeci bizlerle birlikte. Sayın Cebeci, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün duygusal zekayı konuşacağız Sayın Cebeci ile. Şimdi duygusal zeka deyince hepimizin aslında bir kulak aşinalığı var. Hep IQ diyoruz, işte bilişsel zekadan bahsediyoruz. Sonra bu son zamanlarda EQ ortaya çıktı. Onu da artık böyle içselleştirdik. Evet, artık onu da biliyor gibiyiz ama tam da bilmiyoruz. Biz de dedik işin bir uzmanına soralım, nedir bu duygusal zeka, niye son zamanlarda daha çok ön plana çıkmaya başladı?
Öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İyisiniz, iyi
çok
görünüyorsunuz.
Çok teşekkür ederim, sağ olun, siz de öyle.
Çok teşekkürler. Şimdi bu EQ son 10 senedir özellikle çok popüler oldu. Evet, bizler de çok önemsiyoruz. Şirketlere alım yaparken tutun da ilişkilerde, okullarda, her yerde çok ön plana geçti. Duygusal zeka nedir? En basit anlatımıyla anlatacak olursak, duygusal farkındalığımız, kendimizi, kendi duygularımızı ve karşımızdakinin duygularını tanımlama halimiz. Duygusal zekadan geliyor. IQ'nun neden önüne geçti? Şimdi akademik başarıya da baktığınızda aslında sadece sizce, hatta size sormak isterim. Sizce ne kadarını etkiliyordur IQ dediğimiz, çok önemsediğimiz, bu son 10 yıla kadar hep IQ ile yola çıktığımız kavram başarının, akademik başarının yüzde kaçını etkiliyor olabilir?
Yani sanki tamamı gibi hissediyordum önceden ama bu EQ işin içine girmeye başladı. Hadi tamam, ondan da bir 20-30 olsun diyeyim. IQ herhalde 60-70 etkiliyor.
Araştırmalar gösteriyor ki sadece %4'ünü 5'ini etkiliyor akademik başarının.
İnanılır gibi değil. Evet. Gerçekten mi?
Şimdi bu araştırmalar son 10 yıl içerisinde yapılınca da bizi EQ'yu nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz diye bir araştırmaya, değişime, farkındalığa doğru çevirmiş oldu. Çünkü bir de şöyle bir güzelliği var, doğuştan kazanılmıyor, sadece %50'lik kısmı doğuştan geliyor. Geri kalan %50'lik kısmı bir kas gibi, vücudumuzda nasıl bir kası çok işlersek, hareket ettirirsek,
evet, evet,
daha güçlenirse bunun gibi sonradan da geliştirilebiliyor. Güzel haber de bu yani.
Evet, aslında daha şanslıyız o anlamda. Eğer gerçekten EQ, IQ'nun önüne geçtiyse ve gerçekten o IQ dediğimiz kavram hani %4 etkileyip de geri kalan kısmını EQ etkiliyorsa ve biz bunu geliştirebiliyorsak, gerçekten güzel haber. Tamam, o zaman o geliştirme kısmına değinelim. Daha doğrusu geliştirmeye değinmeden önce bizdeki o IQ'yu nasıl ortaya çıkarırız? Önce onu konuşalım.
EQ'yu mu, IQ'yu mu?
Duygusal zeka.
Duygusal zeka. Evet. Şimdi IQ zaten doğuştan bizim genlerimizle gelen, hani ölçümleri de yapılan bir şey. Zeka türü, bilişsel zeka dediğimiz. İşte akılsal zeka, mantıksal zeka diyorlar.
Analitik zeka.
Analitik zeka deniliyor. Evet, önce şöyle ayıralım. EQ dediğimiz olay bizim anlık verdiğimiz kararlarımız. Yani burası diyelim ki yanıyor. Biz burada nasıl tepki veriyoruz? İşte o tepkiyi duygusal zekamızla veriyoruz. Anlık, hiç düşünmeden verdiğimiz karar. Yani hep böyle sizlerle konuştuğumuzda mutlaka bir konu oraya geliyor. Bilinçaltımız diyoruz ya.
Evet,
o
evet.
Bilinçaltındaki oluşumlardan kaynaklı anlık verdiğimiz karar, duygusal zekamızla verdiğimiz karar oluyor. Orayla ne kadar etkileşimde ve iletişimde olursak, ve orası ne kadar gelişmiş olursa o kadar sağlıklı kararlar verebiliyoruz haliyle.
Hmm. O zaman tam da bu noktada nasıl geliştirebiliriz hemen sormak lazım. Nasıl geliştirebiliriz?
Yine aileden geliyor tabii. Aile ne yapmalı? Ne yaparsa çocuğunun duygusal zekası daha gelişmiş olur. Önce bir oradan bakalım, sonra yetişkinler için duygusal zekayı geliştirmek için neler yapmalı diye oradan birkaç hap bilgi verelim. Öncelikle anne ve babanın, ebeveynin kendi psikolojik durumunun sağlıklı olması gerekiyor bu kararı verebilmesi için. Hı hı. Ve çocuğuna bu farkındalığı sağlayabilmesi için. Çocuk gözlemleyerek öğreniyor. Önce kendi duygularının farkında olan, bunu çocuğuna sağlıklı bir şekilde aktaran değil de gözlemlemesine fırsat veren bir ebeveyn zaten otomatik çocuğunun duygusal zekasının gelişimine katkıda bulunmuş
oluyor. Biraz daha açabilir miyiz?
Şimdi diyelim ki bir öfke anı yaşanıyor. Hı hı. Çocuğum bir hata yaptı, elinde bir tabak var, o tabak kırıldı. Ben ona o an nasıl tepki veriyorum, ne hissediyorum? Kendi duygumu önce içsel olarak bir tanımlamam gerekiyor. Yani kendimle iletişim dediğim kısım. Zaten duygusal zekayı da beşe ayırırız. Onu da inşallah zamanımız kalırsa konuşuruz. İlk öz bilinç, kendimi tanıma. Sonrası kendi duygularımı tanıma. Şimdi o anda ben ne hissediyorum? Sordum kendime, öfke hissediyorum. Hı hı. O an öfke hissettiğimi çocuğuma nasıl anlatabilirim? Tabii tabak kırmak çok basit bir örnek oldu. Hani bu sebepten zaten öfke hissetmemeliyiz çocuğumuzda. Orası bir ayrı
misal
konu da.
Vermiş olduk.
O an yaşadığım duyguyu ona uygun şekilde ifade ediş biçimim onun hem beni gözlemlemesine hem de kendi duygularını tanımlamasına yol açıyor. Ne hissediyorum? Korku hissediyorum. Şimdi bizde şey var, iyi ya da kötü. Ne hissediyorsun? İyi hissediyorum. Ne hissediyorsun? Kötü hissediyorum. Ama endişe, korku, heyecan, mutluluk bunların hepsi birer duygu. Hı hı. Bu duyguları tanımlamaktan yoksunuz. Yani günümüz biraz da bu teknolojinin fazla hızlı gelişimi. Daha çok duygusal zekayı önemsiyoruz fakat bir taraftan da geri plana atmış oluyor. Hı hı. Çünkü daha mekanik yaşamaya başladık. Çocuklar da bu şekilde duygudan uzak. Hani ellerinde bilgisayar olunca ne kadar duygu dolu bir hayat yaşıyor olabilir sizce?
Evet.
Doğru değil mi? Haliyle de anne babaya gerçekten çok iş düşüyor. Aslında çok basit yapacakları şey. Önce kendi duygularını tanımlamak. Ondan sonra çocuğunun kendi duygularını bir olay yaşadığında, olay anında hissettiklerini anlatmasına izin vermek. Şunu yapabiliriz mesela. Kızım ya da oğlum şu an ne hissediyorsun? Kötü hissediyorum diyecek. Kötü bir duygu değil. Bu duygunun adı ne?
Onu tanımlamasına fırsat vermemiz gerekiyor.
Ve ona duygulardan bahsedebiliriz. Heyecan, endişe, korku, mutsuzluk, mutluluk gibi. Hı hı. Bunlardan bir tanesini seçecek olsan hangisi olurdu şu an yaşadığın duygu? O bize, tabii bu bir süreç. Her şey bir anda olmuyor.
Tabii.
Ama buna niyetlenirsek ve IQ'nun öneminin farkında olursak, yani çok ciddi bir rakam. Çünkü %95-96 oranında hı hı. hem akademik başarıyı hem mutlu ve başarılı bir hayatı etkiliyor ise çocuğumuza bu konuda özenle, hani onunla iletişimden başlayıp oynadığımız oyunlara kadar IQ gelişimi için katkıda bulunabiliriz. Hı hı. Ama önce kendi duygularımızı tanımlamamız gerekiyor.
Ya, o zaman kendimizi tanımamız gerekiyor.
Evet. Aynen öyle.
İşini dediğiniz gibi döndü dolaştı hı hı. kendimize geldi.
Çünkü hani empati falan da hep duygusal zekanın hı hı. içindedir ya. Zaten empati kurabilecek bir bireyin mutlaka duyguların tanımını iyi yapıyor olması gerekir. Ve birini tanımak istiyorsak kendimizi tanımaktan başlamamız gerekir. Yoksa tanıyamayız karşımızdakini, ne hissettiğini.
Kendimize göre mi karşımızdakini tanımlayabiliyoruz? Yani kendi duygumuzu veya kendi yaşantımızı ya da kendi hissettiklerimizi bilincimizde ya da bilinçaltımızda bir yerlerde kodlayıp karşımızdaki bize göre az çok, bize göre eşit öyle mi tanımlıyoruz?
Değişik bir bakış açısı. Tam olarak onu demek istememiştim. Aslında her birey farklı birbirinden. Şimdi ben Ceren olarak benim bir geçmişim var, yaşantım var, ailem var, deneyimlerim var, tecrübelerim var. Ben sizin de empatiye geçerken şunu önce düşünmem gerekiyor. Hani sizinle bir olay yaşıyoruz. Sizin şu an şunu hissediyordur ama benim yaşadıklarıma göre değil, senin yaşadıklarına göre. O yüzden zaten empati çok hassas ve zor bir şey aslında. Hı hı. Çok kolay gibi gelir ama hadi empati kur benimle bilmem ne. Ama çok da mümkün mü? Orası ayrı bir tartışma konusu. Onunla ilgili de bir çalışmam var benim zaten.
Hı.
Şu an bir kitap yazıyorum. Onda da bayağı bir geniş yer veriyorum bu kısma. Empati kurmak ne kadar mümkün diye.
Hı hı.
Evet, kurmaya çalışabiliriz. %80-90 oranında belki kurabiliriz ama o %10'luk kısım bence mümkün değil. Çünkü sizin geçmişiniz, sizin deneyimleriniz, siz, genler, her şey farklıyken ben ne kadar sizinle empatiye geçebilirim?
Peki duygusal zeka ne kadar gelişmişse empati yeteneği de o kadar gelişmiş mi oluyor?
Evet, Tamamen birbiriyle doğru orantılı. Çünkü kendi duygusunu tanıyan, karşısındakinin duygusunu daha kolay analiz edip anlayabiliyor en azından. Yani tanımlayabiliyor. Onu anlayamasa bile o an yaşadığı duyguyu anlıyor. Hani mesela şeyde de, çiftlerde, ilişkilerde de böyledir. Empatiye geç denilir hep.
Evet.
Neden empatiye geçersin? Ha, belki çözemezsin o anki sorunu. Ama onun yaşadığı duyguyu anlayabilirsin.
En azından.
O noktada empati önemlidir.
Peki bu duygusal zeka diyelim, çocukken hani anne babamız o kadar bu konuda bilinçli değildi. Çok fazla geliştiremedi çocukken duygusal zekamızı ve biz yetişkin bir birey haline geldik.
Evet.
O zaman bu yetişkin bireyken biz duygusal zekamızı nasıl geliştirebiliriz?
O anlamda işte bizler eğitimler veriyoruz. Kişinin kendini tanıması, duygularını tanıması, analiz etmesi, geçmişinden gelen şu anki davranışlarının geçmişindeki etki, geçmişte neden kaynaklanıyor, nereden kaynaklanıyor, kaynağı ne? Bunu bulduğunda kişi kendini daha hızlı bir şekilde tanımaya başlıyor. Yani bilinçli yaptığı hareketlerin bilinç altında nasıl kaynakları var? Bunu bilmeye başlıyor. Kendini tanıyınca ikinci adıma geçiyor. Bu sefer karşısındakini de aynı şekilde farklı gözlerle görmeye başlıyor. Duygularını tanımlamaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Daha motive bir şekilde aslında kendine güvenli. Şimdi zaten duygusal zekanın temelinde özgüven vardır bu arada. Kendini tanıyan insanda özgüven, öz bilinç geliştiyse zaten daha başarılı, mutlu bir insan olur. Çünkü zaten kişinin kendini tanıyıp da mutlu olmaması bence imkansız. Çünkü hep diyorum, mükemmel yaratıldık, mükemmel bireyleriz. Ama o tozlardan arındığımızda, kendimizle yüzleştiğimizde zaten o güvenimiz de bizimle birlikte gelmiş olacak. Bu bizim daha motive, daha başarılı, daha kendine güvenilir bir şekilde yaşamamızı sağlayacak. Sosyal ilişkilerimiz daha çok gelişecek. Aynı zamanda da zaten kendime güvendiğim noktada karşı tarafı anlama ihtimalim de daha çok artıyor. Yani empati yeteneğim de gelişmiş oluyor. Yani bu EQ'yu oluşturan 5 maddeyi de aslında bir taraftan sunmuş olduk.
Evet, evet.
Siz sormadan ben söyledim.
Evet, aslında şöyle yavaş yavaş hatta son saniyelerimize de girdik programımızın. Bu son saniyelerde işe alırken neden duygusal zekanın daha önemli olduğuna da değinebilir miyiz? Hani insanlar neden duygusal zekasını geliştirsin?
Şimdi artık kurumlar istiyor ki sürdürülebilir çalışanları olsun. Zaten IQ'ya göre alım çok kolay. Yani ne oluyor?
Zeka testi yaparsınız.
Geliyor. CV'ye göre bana uygun mu uygun. Ama hep şununla karşılaşıyoruz kurumlarda. Sürdürülebilir bir devamlılık olmuyor. Kurumlar kendi değerlerine uygun insanlarla çalışmıyorlar. İşte bu değerler dediğimiz kendi kendine bir ayrı bir çalışma zaten. Değerler çalışmasını yaptığımızda aslında kurumun duygusal zeka çalışmasını yapmış oluyoruz bir nevi.
Evet.
Haliyle de buna uyan kişilerle birlikte çalıştıklarında hem kendi aralarındaki iletişim açısından hem olayları çözüme götürme açısından, çözüm odaklılık açısından
hem de ani karar verebilme becerisini geliştirme açısından.
Hani dedik ki burada yangın çıksa ilk verdiğimiz an duygusal zeka ile verilen karardır diye. Bu açıdan çok çok önüne geçti son 10 yılda özellikle.
O yüzden bu anlamda da eğitim gerekiyor gerçekten. Eğer kendimizin farkında olmadığımızı hissediyorsak bu anlamda mutlaka
esas sorun ama herkes kendini çok iyi tanıdığını sanıyor. Mesele tam da orada.
Evet, aslında kendimizi o kadar da iyi tanımıyor olabiliriz.
Bununla ilgili de testlerimiz var.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Cebeci, verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Ceren Cebeci konuğumuzdu. Duygusal zekayı konuştuk. Hatta bilişsel zekanın, analitik zekanın ne kadar da önüne geçtiğinden bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Bugün Hayatın Seslerinden bu kadar ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.